Ayrım 6. Bir at bara girmiş. David Grossman. Sayfa 50. Sahnede başı eğik, elleri arkada kavuşturulmuş halde ağır ağır yürüyor. Bütün varoluşuyla derin düşüncelere dalmış, açık fikirli bir insan abidesi gibi görünüyor.
Bir medyum demek. Yani başka dünyalarla iletişim kuruyorsun.
Nasıl? Hayır. Şimdilik yalnızca ruhlarla.
Ölülerin ruhlarıyla mı? Kadın başını sallıyor. Karanlıkta dahi boynundaki damarın atışını görebiliyorum.
Yapmacık bir anlayışla başını sallıyor adam. Bu karşılaşmanın peydahladığı alay ve hınzırlı incilerini bir bir çıkarabilmek üzere kendi içine nasıl baş aşağı daldığını görebiliyorum.
O halde belki de medyum hanım bize... Bir dakika, nereliydin sen parmak kız?
Bana böyle hitap edemezsin.
Özür dilerim, adam çizgiyi aştığını hissederek derhal geri adım atıyor. Büsbütün aşağılık değil diye yazıyorum peçeteme.
Şu anda buralıyım. Netanyalı yani diyor kadın. Uğradığı hakaretin acısı yüzünün gerginliğinden halen belli oluyor. Burada bir köyümüz var. Benim gibi insanlar için. Ama küçükken senin komşundum.
Buckingham Sarayı'nın bitişiğinde mi oturuyordun diye haykırıyor.
Görünmez bagetlerle havada bir bateri solosu yaparak ve seyirciden belli belirsiz bir kahkaha silsilesi daha çekip çıkarıyor. Küçükken lafına takılıp takılmamakta tereddüt ettiği, neden sonra takılmamaya karar verdiği anı yakalıyorum. Onun o beklenmedik kırmızı çizgilerinin izini sürmek beni eğlendiriyor. Ufak merhamet ve nezaket adacıkları. Kadının adama söylemeye çalıştığı şey şimdi dank ediyor kafama.
Hayır diye karşı çıkıyor kadın aynı katılıkla kelimeleri tane tane söyleyerek.
Buckingham Sarayı İngiltere'de biliyorum çünkü...
Nasıl? Ne dedin?
Çünkü internette rastgele sözcük araması yapıyorum. Bütün ülkeleri tek tek.
Hayır, ondan önce ne dedin? Yoav.
Menajer spot ışıklarından birini kadının üzerine doğrultuyor. Ağarmaya yüz tutmuş saçlarının burgulu konik höyüğünde mor bir şerit seçiliyor. Düşündüğümden daha yaşlı ama yüzü fil dişi gibi pürüzsüz. Burnu basık, göz kapakları şiş. Ama belli bir açıdan bakıldığında hayal meyal örtülü bir güzelliği olduğu su götürmez. Üstüne çevrilen gözler karşısında donup kalıyor. Genç motosikletçiler aralarında heyecanla fısıldaşıyor. Kadına dair bir şey onları tahrik ediyor. O tipleri bilirim, kötülük çiçekleri. Kürsüde soğukkanlılığımı yitirmeme yol açan tipte insanlar tam da. Kadına onların gözünden bakıyorum. Abiye elbisesi, saçındaki gül, dudaklarından taşan ruju. Hanımefendi elbiseleriyle sokakları arşınlayan küçük bir kıza benziyor ve çok yakında başına kötü bir şey geleceğini biliyor.
Komşun muydun diye soruyor adam tereddütle.
Evet, Romeo'dan. Bu akşam sahneye adımını attığın anda tanıdım seni. Kadın başını eğiyor ve fısıldıyor. Hiç değişmemişsin.
''Ben mi hiç değişmemişim? Hah!'' diye alay ediyor adam. ''Hiç değişmemişim öyle mi?''
Elini gözlerine siper ederek kadını dikkatle inceliyor. Kalabalık gözleri önünde gelişen bu olağanüstü durumdan, hayata dair bir malzemenin bir espriye dönüşmesi halinden büyülenmişçesine adamı taklit ediyor.
''Başkasıyla karıştırmadığına emin misin?''
''Tabii ki!'' diye kıkırdıyor kadın ve yüzü aydınlanıyor. ''Elleri üstünde yürüyen çocuksun sen!'' İçerisi bir anda sessizleşiyor, ağzım kurudu. Elleri üstünde yürüdüğünü bir kez görmüştüm yalnızca, o da onu son gördüğüm gündü. Hep ellerinin üstünde yürürdün diyerek gülüyor ve ağzını eliyle kapatıyor.
Bugünlerde ayaklarımın üstünde zor bela yürüyorum diye mırıldanıyor adam.
Koca çizmeli hanımın peşinden giderdin.
Adamın nefesi kesilir gibi oluyor.
Bir keresinde diye sürdürüyor kadın, babanın berber dükkanında seni ayaklarının üstünde görmüştüm de sen olduğunu anlayamamıştım. İnsanlar ne hissetmeleri gerektiğini bilemeyerek yan masadakiler de bakışıyorlar. Benden yana kızgın, çakmak çakmak bir bakış atıyor adam. Bu hesapta yoktu diye sesleniyor bana özel frekansımızdan. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Beni ilkel halimle görmeni istemiştim, herhangi bir katkı veya ekleme olmaksızın. Derken sahnenin ucuna biraz daha yaklaşıyor ve tek dizi üstüne çöküyor. Eli hala alnında olduğu halde kadına bakmaya devam ediyor.
Adın ne demiştin?
Önemli değil. Kadın başını omuzları arasına gömünce ensesinde ufak bir kambur göze çarpıyor.
Benim için önemli diyor adam.
Azulay, babamın adı Ezri, annemin adı da Ester'di, nur içinde yatsınlar.
Kendisini tanıdığına dair bir işaret aranıyor adamın yüzünde.
Onları hayatta hatırlayamazsın. Romema'da kısa süre oturduk. Ağabeylerim saçlarını kestirmeye babana giderdi.
Kendini unuttuğunda konuşma bozukluğu daha da fark edilir oluyor. Sanki boğazına sıcak bir şey yapışmış gibi.
Ben küçüktüm, 8,5 yaşındaydım. Sen de herhalde bar mitzvah çağındaydın ve daima ellerinin üstündeydin. Hatta öyle baş aşağı durup benimle konuşmuştun.
Elbisenin altını dikizlemek içindir o diyerek seyirciye göz kırpıyor.
Başını şiddetle iki yana sallıyor ve saç kulesi yalpalıyor. Hayır, bu doğru değil. 3 kere konuşmuştun benimle ve üstümde uzun elbisen vardı. Mavi ekoseli. Hatta ben de seninle konuştum. Hem de buna müsaadem olmamasına rağmen.
Müsaaden yok mu dedin?
Pençelerini çıkararak bu sözcüğün üstüne atlıyor.
Ama niye? Niye müsaaden yoktu?
Önemli değil.
Yok ya, sen öyle san diye gürlüyor. Ne dediler sana, söylesene.
Kadın inatla başını iki yana sallıyor.
Ne dediler, söyle hadi.
Senin deli olduğunu söylediler diye çıkarıyor ağzından baklayı nihayet. Ama ben seninle konuştum, 3 kere hem de.
Kadın sessizleşiyor ve parmaklarına bakıyor. Yüzü terden pırıl pırıl.
Arkasındaki masada bir kadın eğilip kocasının kulağına bir şeyler fısıldıyor.
Koca onaylar gibi başını sallıyor.
Kafamın fena halde karıştığını hissediyorum. Sersemledim resmen.
Düzeni yeniden tesis etme çabasıyla peçeteye çabucak şunları karalıyorum. Benim tanıdığım çocuk, kadının tanıdığı çocuk, sahnedeki adam. Yani dediğine göre 3 kere konuştuk, öyle mi?
Adam yutkunuyor. Yüzündeki ifadeye bakılırsa çok acı bir tükürük olmalı bu.
Şahane vallahi, ne diyeyim.
Sükûnetini korumaya zorluyor kendisini, seyirciye göz kırpıyor.
Eminim ne hakkında konuştuğumuzu da hatırlıyorsundur ha?
İlk seferinde bana önceden tanışmış olduğumuzu söyledin.
Nereden tanışıyormuşuz?
Hayatındaki her şeyin aslında ikinci kez başına geliyor olduğunu söyledin.
Bunca zaman sonra bunu dediğimi de hatırlıyorsun yani.
Daha önce Holokost'ta veya Kutsal Kitap'ta ya da Mağara Adamları devrinde orasını tam hatırlayamıyordun. Yine çocuk olduğumuzu ve ilk o zaman tanıştığımızı söyledin bana. Sen tiyatro oyuncusuymuşsun, ben de dansçıymışım.
Bayanlar baylar diye kesiyor kadının sözünü ve ayağı fırladığı gibi uzaklaşıyor. Bendenizin nasıl biri olduğuna şahitlik edecek, beni ta bir velet olduğum zamanlardan bilen nadide bir karakter tanığı var aramızda. Size dememiş miydim, uyarmamış mıydım sizi? Köyün delisi kafayı üşütmüş oğlan olduğumu söylememiş miydim? İşte kendi kulaklarınızla duydunuz. Bir de utanmadan küçük kızlara da asılıyormuş. Üstüne üstlük bir fantezi dünyasında yaşıyormuş. Yok efendim, Holokost'ta, Kutsal Kitap'ta birlikteymişiz de, her şey meydanda, artık takdir sizin.
Lafının burasında kimsenin yutmadığı cömert bir gülümsemeyle dişlerini ortaya seriyor. Ardından bu kadının ortaya çıkmasında benim parmağım olduğundan bir anda şüphelenmişçesine benden yana şipşak şaşkın bir bakış atıyor.
Özür dilercesine iki yana sallıyorum başımı. Ne için özür diliyorum ki? Kadını tanımıyorum bile. Oturduğu mahalleye asla adımımı atmadım. Çünkü ne zaman onu evine bırakmayı önersem teklifimi geri çevirir, bahaneler uydurur, uzun ve karışık masallar anlatmaya girişirdi. Bilmenizi isterim ki ben hep böyleydim. Neredeyse avaz avaz bağırıyor artık. Mahallenin hayvanları bile dalga geçerdi benimle. Vallahi bakın, bir kara kedi vardı mesela, yanından her geçtiğimde tükürürdü. Sen söyle hayatım, öyle değil miydi?
Hayır, hayır. Adam seyirciyle konuşurken kadının kısa bacakları biri onu boğazlıyormuş da kadın nefes almak için çırpınıyormuşçasına masanın altında tekmeler atıyor. Sen...
Bir dakika, senin de doktorculuk oynamamış mıydık? Ben hemşire olmuştum hani.
Hiç de bile diye bağırıyor kadın ve epeyce gayret sarf ederek sandalyesinden kalkıyor.
Bu denli mini minnacık olduğuna inanamıyor insan.
''Neden böyle yapıyorsun? İyi bir çocuktun sen.''
İçerisi bir anda sessizleşiyor. ''Neredin sen? Tam duyamadım da.''
aşağılarcasına gülüyor ve yanaklarından biri demin kendine aşk ettiklerinden bile daha can yakan bir tokat yemişçesine kıpkırmızı kesiliyor. Ne dedin sen bana?
Kadın yeniden sandalyesine tırmanıyor, asık bir suratla oturup omuzlarını sarkıtıyor.
Farkında mısın bilmiyorum parmak kız ama kötü şöhretimi zedelemekten dava edebilirim seni.
İki bacağına birden vura vura gülüyor. Kahkahasını karnının derinliklerinden yaya yaya çınlatmasını biliyor. Ama seyirci bu kez yek vücut halde onun dümen suyuna kapılmayı reddediyor.
Kadın başını önüne eğiyor, masanın altında küçük kesin hareketlerle parmaklarını oynatıyor. Parmaklarını hiza diyor, sonra kenetleyip iç içe geçiriyor. Kendi kuralları olan gizli bir dans. Ölüm sessizliği. Şov bir anda yerle bir oluyor. Adam gözlüklerini çıkarıyor ve sertçe gözlerini ovuşturuyor. Seyirciler arasında gözlerini kaçıranlar var. Uzaklardaki bir yerde kopan bir kargaşanın kulaktan kulağa yayılan söylentisi, bir şekilde içeri sızmışçasına kesif bir endişe yayılıyor kulübe. Adam akşamın elinden kayıp gittiğini görüyor elbette. Derhal kendi içinde bir nevi slaloma girişiyor. Gözlerini fal taşı gibi açıyor ve mutlu bir ifade takınıyor.
''Gördüğüm en inanılmaz, en eşi benzeri olmayan seyircisiniz siz.'' diye bağırıyor ve bir kez daha sahnede ok gibi oradan oraya koşarak o aptal kovboy çizmelerini tıkırdatmaya koyuluyor.
''Dostlarım, canlarımsınız benim, kıymetlilerim, hem de hepiniz.''
Ama gizlemeye çabaladığı o nahoşluk kapalı mekanın dört bir yanına osuruk gibi yayılıyor.
''Kolay değil.'' diye bağırıyor ve kollarını kartal gibi açarak kocaman kimsesiz bir kucaklaşmaya hazırlanıyor. ''Siz de duydunuz. Hem Holokost'tan hem de kutsal kitaptan sağ kurtulup da 57 yaşına gelmek kolay iş değil.''
Kadın başını omuzları arasına gömerek iyiden iyiye kabuğuna çekiliyor. Adamsa kadının sessizliğini bastırma çabasıyla sesini daha da yükseltiyor.
''Bu yaşın en güzel yanı da ne biliyor musunuz? Dovaleh ve solucanlar işte burada mutlu mesut yaşamaktalar yazan tabelayı buradan cam gibi net görebilmeniz. Hepinize ayrı ayrı merhaba dostlarım.'' diye gürlüyor. ''Geldiğinize nasıl sevindim bilemezsiniz. Acayip çılgın bir gece yaşayacağız burada. Bakıyorum da ülkenin dört bir yanından gelmişsiniz. Kudüs'ten, Beerşeva'dan, Roş Hain'den.''
Mekanın arkalarından yükselen sesler adama nispet yapıyor.
''Ariel'den, Efrat'tan.''
Adam şaşırmış görünüyor.
''Bir dakika, yeni yerleşimlerden mi geldiniz? İyi de siz buradaysanız Arapları dövecek kim kaldı oralarda?''
''Şaka şaka, dalga geçiyorum biliyorsunuz değil mi? Buyurun tazminatınızı derhal kapın. Alın size 20 milyon dolar, alın ki katil, aziz demek istedim, Aziz Baruch Goldstein'in tanrı kanını yerde bırakmasın anısına dikilen kültür merkezine salıncaklar ve top sakızlar satın alabilirsiniz.''
Dipnot: 25 Şubat 1994'te Batı Şeria'nın El Halil şehrinde Hazreti İbrahim Camii katliamını gerçekleştiren Amerikan kökenli kahanist İsrailli doktor Baruch Goldstein.
''Yetmedi mi? Hiç sorun değil. Buyurun size bir dönüm daha, buyurun size bir keçi daha. İsterseniz bütün bir keçi sürüsünü alın. Yeter ki siz isteyin. Koca sığır sanayi olduğu gibi feda olsun size. İsterseniz bütün ülkeyi alın. Bir dakika. Doğru ya, aldınız zaten.''
Alkışlar yavaş yavaş sönüyor. Kulübün bir köşesinde oturan birkaç genç, izne çıkmış bir başka asker grubu besbelli masalarını yumruklayarak protesto ediyor.
''Bir şey yok patron. Yoav dostum, sakin. Yüzüne bakın şunun. O kadar paniğe kapılacak ne var ki patron?''
''Yemin ederim ki bir daha bu konulara ilişmeyeceğim. Bıraktım artık o işleri. Sana da söyledim zaten. Söz verdim.
Erkek sözüydü. Biliyorum ama yeminle ağzımdan kaçtı. Artık tövbe. Bundan sonra siyaset yok, işgal yok, Filistinliler yok, dünya yok, gerçeklik yok. Hebron'un Müslüman kısmında yürüyen iki yeni yerleşimci fıkrası yok.''
Dipnot: Hebron, Arapça El Halil, çevirinin notu.
''Ya ama ne olur Yoav ya, bir tanecik anlatayım. Son bir kerecik.''
Ne yapmaya çalıştığını, şu an neye fena halde ihtiyaç duyduğunu biliyorum sanırım. Ama Yoav son derece kararlı bir şekilde başını iki yana sallıyor ve zaten seyirci de siyaset istemiyor.
Mekan yeniden ıslıklarla ve masaları döven yumrukların sesleriyle, artık gösterisine geri dönmesine yönelik taleplerle doluyor.
"Az sabredin millet," diye ısrar ediyor. "Bu seferkini seveceksiniz. Sevmek ne kelime. Bayılacaksınız bile. Size garanti. Bir dakika dinleyin." Hebron'da bir Arap sokakta yürüyormuş. Yanı başında da iki yerleşimci varmış. Araba Küçük Ahmet diyelim biz.
Islıklar ve gümbürtüler diner gibi oluyor. Seyirciler arasında bir iki tebessüm seçiliyor. Birden ordu hoparlöründen Araplar için sokağa çıkma yasağının 5 dakika sonra başlayacağı anonsunu duymuşlar. Ve yerleşimcilerden biri tüfeğini omzundan çıkarıp Küçük Ahmet'in kafasına kurşunu sıkıvermiş.
Arkadaşı biraz şaşırmış. "Hay kör olasıca din kardeşim, neden yaptın ki bunu?"
Din kardeşi arkadaşına bakmış ve demiş ki, "Nerede oturduğunu biliyorum. Zamanında eve dönmesine imkan yoktu." Seyirci hafiften huzursuzlanarak gülüyor. Kimileri espriyi tasvip etmediklerini yüksek sesle puflayarak gösteriyor. Hatta bir kadın doğrudan adamı yuhalıyor. Fakat kulübün işletmecisi kendisinden beklenmeyen gıcırtılı bir gülüşle kıkırdamaya koyuluyor. Ve bu da kalabalığın gevşemesine, daha bir rahat gülmesine yol açıyor.
"Gördün mü ya avcım," diyor ağzı kulaklarında. "Üç kağıdının işe yaramaya başladığını hissediyor. Hiçbir şey olmadı bak. İşte mizahın en güzel yanı da bu. Bazen bir şeylere gülüp geçebilirsin. Ve bana sorarsanız dostlarım, solcuların en büyük sorunu bu işte. Gülmeyi bilmiyor adamlar. Eğri oturup doğru konuşalım. Bir solcunun güldüğünü gördünüz mü hiç? Siz söyleyin. %1,000,000 eminim ki görmemişsinizdir. Yalnızken bile gülmezler onlar. Ki genellikle de yalnızdırlar. Nasılsa hiçbir durumun gülünç yanını görmeyi beceremezler."
Karnından dalga dalga yayılan o kahkahasını patlatıyor ve bu kez kalabalık da onun dalgasına kapılıyor.
"Solcular olmasaydı dünyanın nasıl bir yer olacağını hiç merak ettiniz mi?"
Bir an Yoav'a çevriliyor gözleri, sonra kendisine ufak bir kredi daha açıldığını sezinleyerek yeniden seyircisine dönüyor ve tam gaz hücuma geçiyor.
"O zaman dünyanın ne kadar eğlenceli olacağını bir düşün sevdiceğim Netanya. Bir dakikalığına gözlerini kapa ve içinden gelen her şeyi, ama her şeyi yapabileceğin, kimsenin sana hiçbir şey için ceza kesmeyeceği bir dünya hayal et. Ceza yok, yaptırım yok, uyarı yok, puan kırma yok. Televizyonda her gece gördüğümüz o ekşi suratlar yok. Gazetelerdeki o kangrenli baş yazılar yok. 50 yıl boyunca gece gündüz kafamıza takılan işgal teranesi yok. Kendinden nefret eden Yahudi diye bir mefhum yok."
Kalabalık olumlu tepki veriyor. Artık adamın avucunun içindeler. Mini minnacık kadınla göz göze gelmekten itinayla kaçınarak onların ateşini kendisine yakıt yapıyor.
"Canınız ufak bir Filistin köyünde bir haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etmek mi istedi?" "Bam! Alın size sokağa çıkma yasağı. İsterseniz günlerce, aylarca hapsedin onları evlerine. Keyfiniz ne kadar isterse o kadar."
Menajerinden yana bir bakış daha atıyor.
"Solcularla dalga geçmek siyasetten sayılmaz değil mi Yoav'cığım? Malumun ilanı sadece, öyle değil mi? Harika, o zaman nerede kalmıştık? Ha evet, denetim noktasında Arapları dans ederken görmek mi geldi içinizden? Bam! Bir sözünüz yeter, dans ederler, şarkı söylerler, hatta soyunurlar. O egzotik halkın yaşam sevincine bayılıyorum yeminle. Denetim noktasının büyülü ambiyansı iyice açılıp saçılmalarına vesile oluyor. Coşa coşa şarkı söylerken o kadar sevimliler ki. Kohol otbale valpe'e nimana.
Dipnot. İsrail Milli Marşı'nın Arap aksanıyla söylenmesine dayalı bir espri. Çevirinin notu.
Kalabalık Milli Marş'ın bu yorumuna nasıl tepki vereceğini bilemiyor. Hele dişil yanlarıyla barıştıkları o anlar yok mu? Akdeniz, Ölüdeniz, askerler beni siksiniz.
Kalçalarını ve poposunu ritme uygun şekilde çalkalayarak, yavaşça inadına el çırparak vücudunu döndürüyor.
Akdeniz, Ölüdeniz, askerler beni siksiniz.
Bedeninin yansıması bulanık dalgalar halinde arkasındaki bakır vazoya düşüyor. Erkeklerden birkaçı bu teraneye katılıyor ve adamın şarkıyı söyleme biçimi, kendi çaplarında da olsa koyu bir Arap şivesi taklidi yapmaya itiyor onları. En gür sesle söyleyenler de askerler oluyor. Şimdi cırlak sesleriyle 3-4 kadın katılıyor bu koroya. Arada bir sözleri karıştırsalar da hevesle el çırparak telafi ediyorlar bunu. Kadınlardan biri sevinç çığlıkları atmaya koyuluyor. Ama bu şarkı olayı hiç de göründüğü gibi değil bana sorarsanız. İcracı izleyicisiyle alay ediyor, onlarla oynuyor. Ne var ki bir daha bakıldığında adamı kurnazca kendi kazdığı kuyuya düşüren asıl seyirciymiş gibi duruyor. Ve bu etkileşim iki tarafı birden kaçamaklı, faili değişken bir nevi suça ortak ediyor. Adam şimdi şarkıcıları kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayırıyor ve gözlerindeki sahte yaşları silerek coşkuyla yönetiyor. Artık mekandakilerin neredeyse tamamı şarkıya katılmış durumda. Bir yandan söylüyor, bir yandan adamla birlikte tezahürat ediyorlar ve o anda ki başından beri tam da bunu içimizin en karanlık yerini gıcıklayan, aynı anda hem mide bulandırıcı hem de baştan çıkarıcı, pis, yapış yapış bir haz uyandıran, o bulanık suç ortaklığı duygusunu hedeflediği şüpheleniyorum onun. Orkestra şefi elinin bir hareketiyle herkesin sesini avucunun içine hapsediyor. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 60.